Ayrım 9.
Sayfa 103. Ertesi gün Hasan Efendi sabahla beraber yollara koyuldu. Bütün şehirdeki tekkelerde, dergahlarda, camilerde, kahvelerde kör Ali'nin yaptıklarından söz ediliyor, heyecanlı tartışmalar yapılıyordu. Gün görmüş hocalar, tarikat ehli müminler, namazında niyazında tevekkül sahibi dindarlar açıkça karşı çıkmasalar da kör Ali'nin yaptıklarını pek de tasvip etmediklerini hissettiriyorlar. Padişahla itaatçiler arasındaki iktidar mücadelesine karışmanın çok doğru olmayacağını, neticede Müslümanın Müslümanı kıracağı bir kavganın çıkabileceğini söylüyorlardı. Çaresizler, açlar, sığınacak bir kapı, güvenecek bir güç arayanlarla, bu iktidar kavgasından kendilerine bir pay çıkarmak isteyenler ise kör Ali'yi heyecanla destekliyorlardı. Müslüman ahali ikiye ayrılmış gözüküyordu. Sarayda, dersaadetteki iddiatçı mevuslarla subaylar da bütün hafiyelerini harekete geçirmiş, olup biteni izliyor, bu olayın nasıl bir siyasi sonuç vereceğini hesaplamaya çalışıyorlardı. Saray tedirgindi, iddiatçılar ise kızgın. Birkaç gün sonra iddiatçılar derhal bir tedbir alınmaması halinde kör Ali'nin taraftarlarının artacağından, dindarların akın akın saraya koşup halifeye destek vereceğinden korkup kör Ali'yi tevkif ettirdiler. Cami avlularındaki yüksek sesli konuşmalar hemen birer fısıltıya dönüşüverdi. Fakir dindarların isyanı henüz ölümü göze alacak kadar keskinleşmemişti. Öfkelerini dualarının ve lanetlerinin altına sakladılar. Ama bu fısıltılar yüksek sesli konuşmalarından daha da tehlikeliydi. Toprağa atılmış tohum gibi şimdi karanlıkta büyüyorlardı. Kör Ali'nin mahkemesi çok süratli cereyan etti. İlk başta mahkemeye fütursuz bir edayla gelip giden, hakimleri korkutmaya çalışan, fokurtulu sesiyle tecelliyat var diye bağıran kör Ali'nin tavırları uysallaşmaya, mahkemenin önünde biriken taraftarlarının sayısı azalmaya başladı. Herkes ölümün kokusunu almıştı. Mahkemenin sonuna doğru kör Ali siyasetle hiç ilgisi olmadığını, Allah'ın ve şeriatin emirlerini halifeye hatırlattığını söyledi. Ama hakimler artık onu dinlemiyorlar, zavallı bir meczup olduğunu anlamalarına rağmen onu bir kere mahkemeye getirdikten sonra serbest bırakamayacaklarını biliyorlardı. Karar kör Ali tevkif edilip mahkemeye sevk edildiği gün verilmişti zaten. Asık suratlı hakim kararını açıklayıp kamış kalemini kırdı. Asılarak idamına. Kör Ali'nin Fatih Camii'nin kapısından omuzlar üstünde çıktığı günü hatırlatan karlı bir gün, şafak vakti idamı seyretmek için toplanan kalabalığın arasında Hasan Efendi de vardı. Gökyüzü soğuk demir rengindeydi. Mavimsi bir kar yağıyor, sabah ayazı bekleyenlerin yüzünü kesiyordu. Marmara Denizi'nin bir ucunda kızıl bir aydınlık belirdiğinde mahkumu bir bölük jandarmanın arasında getirdiler. Elleri kelepçelenmiş, boyu daha küçülmüştü. Üstüne etekleri yerlerde sürünen beyaz bir idam gömleği giydirmişler, göğsüne idam kararı yazılı bir yafta asmışlardı. İki koluna girmiş jandarmalar tarafından dar ağacına doğru sürükleniyordu. Tek gözüyle çevrede toplanmış kalabalığa bakan kör Ali'nin yüzünde sanki gördüğü kalabalıktan memnun olmuş gibi garip bir ifade seziliyordu. Ne olduğunu anlamamış gibiydi. Jandarmalar tarafından sürüklenirken birden dar ağacını, o uğursuz ilmeği, altındaki sehpayı, kendisini bekleyen çingene celladı gördü. Olduğu yerde duruverdi. O sarsak ve sakat vücut öyle direniyordu ki güçlü kuvvetli iki jandarma artık onu sürükleyemiyordu. Jandarma subayının komutuyla birkaç nefer daha sırtlarına astıkları tüfeklerinin kalçalarına çarpan dipçiklerini bir elleriyle bastırarak koşup mahkumun kollarına yapıştılar. Kör Ali'nin ayakları yerden kesildi. Dağılmış bir bohça gibi dar ağacını çıkardılar. İyi bir yemek yemeye hazırlanırcasına dudaklarını yalayan çingene, altı jandarmanın zorlukla dar ağacına çıkardığı kör Ali'yi omuzlarından tuttuğu gibi ipin altında duran taburenin üstüne koyuverdi. Artık direnecek gücü kalmayan meczup, küçülmüş, buruşmuş, titrek bir zavallı olmuştu. Bir şeyler söylemeye çalıştı ama söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor, yalnızca garip bir fokurtu duyuluyordu. Celat kalın ilmeği kör Ali'nin boynuna geçirdi. Meydan ölüm sessizliği denilen o korkunç ve mutlak sessizliğe gömülmüştü. Yalnızca Haliç'ten havalanan aç kuşların yırtıcı çığlıkları sessizliği bozuyordu. Son bir isteği olup olmadığını sordular. Kör Ali bir şeyler söylemeye çalıştı ama ağzından anlaşılır bir söz çıkmıyordu. Cellada İnfazı tamamlaması için işaret verdikleri sırada birden kör Ali bütün meydandakilerin duyacağı bir sesle bağırdı. Tecelliyat var! Cellat tabureyi tekmeleyip devirdi. Kör Ali bir an boşlukta kaldı. Sonra sanki bedeni uzadı, gerildi, ayakları birkaç kez oynadı. Bütün bedeni titredi ve birden gevşeyip boşaldı. Hareketsiz kalan vücudu ipin ucunda dönmeye başladı. Kalabalık hiç konuşmadan korkuyla dağıldı. Şehrin kapısında bekleyen ölüm şehre girmişti. 7. Daha sonraları Ragıp Bey Osman'a tuhaf bir histi demişti. Senelerce adını koyamadım. Ragıp Bey hayatının en huzursuz dönemini yaşıyordu. Ruhu onu çaresiz bırakan yabancı ve belirsiz duygularla her gün bir başka biçimde zorlanıyor, çok iyi tanıdığını sandığı hayat sürekli olarak önüne bir türlü çözemediği yeni sırlar sürüyordu. Karısının tütsü ve dua kokan, insan etine yabancı etinden sık sık kaçıp, kışlada kalmam lazım mazeretiyle Dilara Hanım'ın konağına gidiyor, annesiyle karısını, bu iki katı ve tavizsiz kadını, aralarındaki düşmanlığı sessizce büyütebilmeleri için baş başa bırakıyordu. Dilara Hanım her seferinde onu zerafetle karşılıyor, içkiler sunuyor, en güzel yemekleri hazırlatıyor, asla neden daha önce gelmediğini, ne zaman gideceğini, bir daha ne zaman geleceğini sormuyor, onunla yumuşak sesini sanki daha iyi hissetsin diye uzun uzun sohbetler ediyor, gezdiği yerlerden, gördüğü insanlardan, okuduğu kitaplardan söz açıyor, ud çalıp şarkı söylüyordu. Ragıp Bey'e hep mum ışıklarının ve kütük ateşlerinin sarı kızıllığını hatırlatan, sıcak, güzel kokulu ve mahrem bir dünya yaratıyor, ona o dünyanın efendisi olduğunu hissettiriyor, sonra da Ragıp Bey'i bazen utandıran, bazen sinirlendiren ama her seferinde bundan daha büyük bir zevki bulamayacağına inandıran, neredeyse bencil bir iştahla sevişiyordu. Ragıp Bey ertesi sabah kendisi için yakılmış olan banyoda yıkanıyor, Dilara Hanım'ın çeyiz gardıroplarından birinde kendine ayrılmış bir çekmecede her zaman hazır duran temiz çamaşırlarını, kimin ne zaman alıp ütülediğini bir türlü anlayamadığı üniformasını giyiyor, bir gece öncesinden hiçbir iz taşımayan kızıl saçlarını topuz yapmış, kibar tebessümü ve hizmetkarlarını bir kez bile ağzını açmadan gözleriyle idare eden sessiz otoritesiyle kahvaltı masasında kendisini bekleyen Dilara Hanım'ın karşısına oturuyor, bir kenarda uslu bir kedi gibi mırıldanan semaverden yayılan çay kokusunu Dilara Hanım'ın bütün eve sinmiş hafif parfümünü koklayarak kahvaltısını ediyor, bu saadet ve huzur dolu kızılımsı ışıklı dünyadan çıkıp kapıda hazır duran arabaya ihtiyar arabacının saygılı selamını alarak biniyordu. Bu mutluluk dolu huzur sokaktan çıkana kadar sürüyordu ve birden biraz önce çıktığı evin ruhunda bıraktığı güzel kokulu sıcaklığın yerini karlı şehrin soğukluğu alıyor, bir gece önce yaşadıklarının, yaptıklarının, sevişmelerinin gerçekliğinden kuşkuya düşüyordu. Hemen dönmek, Dilara Hanım'ın yüzüne bakmak, onun çıplak vücuduna dokunduğuna yeniden inanmak istiyordu. Yaşanmış her şeyi yok eden, hiçbir yaşanmışlığın birikmesine, yaşananların bir ötekine rahatça bağlanmasına izin vermeyen bu ani hayal kopukluğu, o anla bir gece öncesi arasında ürkütücü bir boşluk açıp, Ragıp Bey'e bu boşluktan çıkıyormuş duygusu yaşatıyordu. Bu boşluk, bir gece öncesinin görüntülerini çok uzağa, ulaşılmaz bir yerlere itiyor, bir daha yaşanamayacağından şiddetle endişe etmesine yol açıyordu. Hemen hemen her seferinde yaşadığı bu sarsıntılı kopuşun ve kaygının nedeni ise Ragıp Bey'e göre Osman'a söz ettiği o garip ve isimsiz duyguydu. Araba sokaktan çıktıktan sonra bir eksiklik hissediyordu. Söylenmesi gereken bir cümlenin söylenmediğini düşünüyordu. Sanki Dilara Hanım bir konuşmanın sonunda en son cümleyi söylemeden susuvermiş gibi geliyordu ona. Böyle bir cümle var mıydı, varsa neydi bilmiyordu Ragıp Bey. Ama hep son cümle söylenmedi hissi kaplıyordu ruhunu. Ve o söylenmemiş cümle, duymuş olduğu her cümleyi siliyor, hafızasını boşaltıyor, söylenmiş olanların hepsini anlamsız kılıyordu. Her seferinde o eksik cümleyi duymak için o konağa gidiyor, her seferinde o cümleyi duyamadan içinde bir boşluk ve eksiklikle ayrılıyordu. İşin en tuhafı Ragıp Bey'i Dilara Hanım'a söylenmiş olan bütün o cümleler değil de söylenmemiş, ne olduğu bile bilinmeyen o eksik cümle bağlıyordu. Bir gün o cümleyi duysa ya da duyduğunu sansa, o evden içinde o boşlukla, o kopuşla, o eksiklikle ayrılmasa, sanki bir daha o konağa dönmeyecek, dönse de Dilara Hanım'a aynı istekle, dokunduğu bedenin gerçekliğine emin olmak isteyen birinin ihtiraslı arzusuyla sarılmayacaktı. Ragıp Bey, hayatının önemli bir dönemini söylenmemiş, var olmayan bir cümlenin, bir boşluğun, bir eksikliğin tutsağı ve takipçisi olarak bir boşluğa bağlandığını bilmenin sancılı tedirginliğiyle yaşıyordu. Evliliğindeki kusursuz mutsuzluk ve Dilara Hanım'la ilişkisindeki isimsiz eksiklik, Ragıp Bey'in teselli mesleğinde aramasına, askeri itaate ve disipline daha çok bağlanmasına neden oluyordu. Öbür subaylar siyasi tartışmalarla ve Beyoğlu alemleriyle vakit geçirirken, o birliğini mükemmel bir hale getirmek için sürekli talimlere çıkartıyor, talimgahında en küçük bir hatanın bulunmasına, yatakhanelerde iyi kapatılmamış bir yatağa, boyasız bir postala, üniformada sallanan bir düğmeye, en küçük bir laubaliliğe izin vermiyor, emrindeki küçük rütbeli subaylarla çavuşlara göz açtırmıyordu. Ama tek bir subayın çabaları hiçbir anlam taşımıyordu. Ragıp Bey'in gerçek bir acıyla fark ettiği gibi, bütün ordu bir laçkalığa yuvarlanmak üzereydi. Neferlerin subaylara saygısı ve güveni kalmamıştı. Değişik görüşteki subayların birbirlerinden nefret ettiklerini fark etmişlerdi. İstanbul'daki askerler, özellikle de Selanik taburları, bir başıboşluktan yararlanarak isyankar bir hal almaya başlıyorlardı. Karargah kapılarında, hatta karargahların içinde sarıklı, cübbeli mollalara rastlanıyordu. Bunların çoğu Taşkışla'daki Selanik taburlarının kışlalarından ayrılmıyorlar, subayların aldırmazlığından faydalanarak askerin kontrolünü ele geçiren çavuşlarla fısıl fısıl konuşup dualar okuyorlardı. Genç subaylarla mollalar karargah kapılarında karşılaştıklarında birbirlerine nefretle bakıyorlar ama bir şey söylemiyorlardı. İki taraf da aralarında bir anlaşmazlık çıktığında neferlerin hangisini tutacağını henüz kestiremiyordu. Siyasi irade ortadan kaybolunca her zaman olduğu gibi imparatorluğun gizli efendileri olduklarına inanan subaylarla hocalar karşı karşıya kalmışlardı. Ragıp Bey bile bütün sertliğine rağmen mollaların kendi birliklerinde dolaşmasına karşı gelemiyor, bir tatsızlık çıkmasından çekiniyordu ama belanın yaklaşmakta olduğunun farkındaydı. Bir keresinde güvendiği subaylardan İbrahim İzzet Bey ile dertleşirken sözü mollalara getirmişti. Nedir bu böyle? Her yan sarıklıdan geçilmiyor. Askerden çok molla var karargahta. İbrahim İzzet Bey derin derin iç çekmişti. Askere güvensem o mürteci takımının hepsini süngünün ucuna takıp kapı dışarı edeceğim ama doğrusunu istersen birader askere güvenemiyorum. Herifler ellerinde Kur'an-ı Kerim ile dolaşırken askerlerin bizim emirleri dinleyebileceklerinden şüpheliyim. Geçenlerde arkadaşlardan biri bu mollalardan birini azarlayacak olmuş ama çavuşlar mollaya öyle bir sahip çıkmışlar ki bizim arkadaş arkasını dönüp uzaklaşmak zorunda kalmış. Uzaklaşmak zorunda kalmış dediysem aslında basbayağı kaçmış da söylemeye insanın dili varmıyor. Korkak bir adam da değildir hani. Birlikte Makedonya'da çok Bulgar kovaladık. Tek başına komitacıların inine girdiğini çok gördüm. Korkusu ölmekten değil. Allah'a şükür aramızdan öylesi pek çıkmaz. Korkusu kendi askerlerinden dayak yiyip rezil olmaktan ki ölmekten beter. Ragıp Bey yüzünü buruşturdu. Rezillik bir orduya bulaştı mı artık ne olacağını kestiremezsin. Öyle şeyler işitiyorum ki anlatandan nefret ediyorum. Askerler bir odada mollalarla Kur'an okuyormuş. Bir başka odada genç subaylar karı oynatıyormuş. İttihatçılık, padişahçılık kavgasından birbirine silah çekenler de cabası. Askerin saygısını kaybettik biz. Bir daha kazanmak da zor. Korkarım bu iş kansız bitmeyecek. Kendi askerimizi vuracağız biz sonunda. Bu konuşmanın üstünden daha bir hafta bile geçmeden Ragıp Bey'in korktuğu başına geldi. Bir sabah odasında talim programlarını yazarken dışarıdan gelen gürültüleri işitti. Bir askeri karargahta duyulmasına alışılmamış sesler, bağırışlar, küfürler duyuluyordu. Palaskasını sıkıp kaputunu sırtına alarak dışarı fırladı. İki grup asker silahlarını birbirlerine doğrultmuşlar, karşılıklı duruyorlardı. Bir grubun başında genç subaylar, diğerinin önünde ise iri yarı üç çavuş vardı. Çavuşların en kıdemlisi meydan kavgasına karışmış bir kabadayı gibi bağırıyordu. Siz burada pamuk gibi karıların koynunda oynaşırken bizi Arabistan'a göndermeye uğraşıyorsunuz. Makedonya'da dağlarda biz vuruştuk, biz şehit verdik. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yeter, hep bizim gittiğimiz, biraz da başkaları gitsin. Hiçbir kudret bizi İstanbul'dan kıpırdatamaz. Halife hazretlerine kadar çıkarız, padişah babamıza derdimizi anlatırız. Sinirli genç bir subay öfkesini bastırmaya çalışarak cevap verdi. Çavuş, burası askeriye, hepimiz emir kuluyuz. Burayı kör Agop'un meyhanesine çevirme. Tayin emrini aldınız, hazırlanın, yola çıkın, yoksa iş tatsıza varacak. Çavuş yatışmaya hiç niyetli değildi. Kendisine dokunulamayacağından emin gibiydi. Namertten korkan namert olsun zabit efendi, tatsızlıktan korkan yok burada. Buradan bizim ölümümüz çıkar, hepimiz kararlıyız, bir adım atmayacağız, tayinleri iptal etsinler. Çavuş, askeri isyana sevk ediyorsun, cezası büyüktür. Sana son defa ihtar ediyorum, askerlerini hizaya sok, emirlere itaat et. O iş öyle kolay değil zabit efendi, padişah babamızı görmek istiyoruz. Farmason subayların emriyle Arap'ın çölüne gitmeyeceğiz, gönderin de görelim. Kar yağıyordu. Kenarda duran iki topun üstlerinde kar birikmiş, karanlık ağızları daha da siyahlaşmıştı. Karargah binalarının çatılarındaki karlar gri gökyüzünün yansımasıyla kurşuni bir renk almışlardı. Boz kaputlu askerler gözlerine giren kar tanelerinden korunabilmek için gözlerini kırpıştırarak tüfeklerini birbirlerine doğrultmuş, sonucun ne olacağını kaygıyla bekliyorlardı. Kısa bir sessizlik oldu. Genç subaylar geri dönülmez noktaya yaklaştıklarını hissediyorlardı. İtaati sağlamak zorunluluğu ve itaatsizlik karşısında duydukları öfkeyle dökülecek kanın sorumluluğunu sırtlamak arasında kaygılı birkaç dakika geçirdikten sonra genç subaylardan biri bağırdı. Çavuş, askerlerini hizaya sok, emirlere itaat et. Derhal karargâhtan çıkıp kapının önünde tadata hazırlan. Hiçbir yere gitmiyoruz. Padişah babamızı görmek istiyoruz. Subay askerlerine dönüp sert ve kesin bir sesle emir verdi. Tüfek doldur, nişan al. Taş kışlanın içi bir anda silah mekanizmalarının ürkütücü şakırtılarıyla doldu. Karşı damlardan korkuyla birkaç kuş havalandı. Ragıp Bey müdahale etmek için bir adım attığı sırada çavuşlardan birinin "Allahu Ekber!" diye bağıran sesiyle genç subayın ateş emri aynı anda duyuldu. Öndeki üç çavuştan ikisi yüzüstü, üçüncüsü sırtüstü, sanki ayakları bir tırpanla biçilmiş gibi hiçbir hareket yapamadan kımıltısız düşmüşlerdi. Arkalarındaki askerlerden beşi de kıvranarak yıkıldı. Diğerleri tüfeklerini atarak ellerini havaya kaldırdılar. Ragıp Bey bir an eliyle alnını ovuşturduktan sonra koşarak genç subayların yanına geldi. "Teslim olan neferleri tevkif edin, yaralıları hemen hastaneye sevk edin." O sırada öbür subaylar da kışlanın her yanından koşarak gelmişlerdi. Ragıp Bey genç mülazımlardan birinin verdiği emirle yerde ölü olarak yatan üç çavuşun ayaklarına ip bağlandığını gördü. "Ne oluyor mülazım efendi, niye bunların ayağına ip bağlıyorlar?" "Bunları kapının önüne astıracağım binbaşım. Görsünler de itaatsizlik etmeyi düşünenler ibret alsınlar." Ragıp Bey öfkeyle yüzünü buruşturdu. "Çıldırdın mı sen mülazım, kime astırıyorsun, senin adamların bunlar." "Ne yaptıklarını gördünüz binbaşım, bunlar orduya isyan ettiler." Diğer genç subaylar da mülazımın yanında toplandılar. Arkadaşlarını destekledikleri, çavuşların kapıya asılmasını istedikleri belliydi. Biraz önce çavuşların yaptığı itaatsizliğin aynısını kendi üstlerine karşı şimdi kendileri yapmaya hazır görünüyorlardı. Ragıp Bey elini her ihtimale karşı tabancasının üstüne koydu. "Burası başıbozuk panayırı değil, askeriye. Burada yaşamanın da ölmenin de kuralı var mülazım." Sonra mülazımın cevabını beklemeden biraz ilerideki yüzbaşına döndü. "Ordu komutanı Muhtar Paşa'ya hemen haber verin. Cenazeleri içeri taşıyın. Başlarına nöbetçi koyun. Cenazelerin yanına benim emrim olmadan kimseyi almayın. Nöbetçilere söyleyin, benden emirsiz cenazeye kim yaklaşırsa ateş açsınlar." Genç mülazımların acemiliklerinin askeri daha da azdıracağını anlayan yüzbaşı, işi uzatırlarsa tatsızlığın daha büyüyeceğini de fark etti. Hemen askerlere emir verip çavuşların cesetlerini içeri taşıttı. Yaralıları hastaneye gönderdi. Ragıp Bey gür bir sesle bağırdı. "Dağılın! Herkes bölüğünün başına. Kimse karargahı terk etmesin. Birazdan paşalar gelecek, tahkikat yapılacak." Ancak o zaman yaşananların ağırlığını fark eden subaylarla askerler öfkelerini ve endişelerini içlerinde saklayarak yorgun adımlarla dağıldılar. O akşam Ragıp Bey karargâhtan çıkıp İttihat Terakki'nin özel olarak görevlendirilmiş diğer merkezi umumi azaları ile birlikte İstanbul'a gelmiş olan ağabeyi Cevat Bey'i görmek için Cağaloğlu'na gitti. Çoktandır görüşmemiş olan iki kardeş muhabbetle sarıldılar. İçine düştükleri kavgada böyle kaygısız ve sevgiyle sarılabilecekleri bir kardeşe sahip olmanın güvenini memnuniyetle hissettiler. Nasılsın Ragıp? Ragıp Bey ağabeyine baktı. Bakışlarının sertleşmiş olduğunu, alnındaki çizgilerin çoğaldığını, hala genç olan o yüze ihtiyarlığı andıran bir otorite yerleştiğini fark etti. Sağ olun ağabey, iyiyim. Sizi de iyi gördüm. Annem nasıl? Çoktandır elini öpmeye gidemedim. Bir hengameye daldık. Annemizin elini öpmeyi bile unuttuk. Annem de iyidir. Ben de sık sık gidemiyorum. Çoğu zaman karargâhta kalıyorum. Cevat Bey kardeşinin yüzüne orada gizli bir şey görmek ister gibi baktı. Gelin hanım nasıl? O da iyi ağabey, ellerinizden öper. Ragıp Bey selam sabah faslını çabuk geçip asıl konuşmak istediği konuya girdi. Bugün olanları duydunuz mu ağabey? Cevat Bey yüzünü buruşturdu. Duydum, rezillik. Ölmüşler çavuşlar. Öldüler. Neler oluyor abi? Nereye gidiyoruz? Ordu'da disiplin diye bir şey kalmadı. Genç subayları kadınların koynundan çıkaramıyoruz. Ragıp Bey bir an sustu. Aklına bunu söylerken Dilara Hanım geldiğinden yüzü kızardı. Ama kendi kendine kendisinin işini aksatmadığını düşünüp sözüne devam etti. Karargâhlar hoca takımının eline geçti. Çavuşlarla bizim alaylılar hocaların ağzına bakıyorlar. İttihatçılardan, Bulgar'dan nefret ettiklerinden fazla nefret ediyorlar. Bugün 3 çavuş öldü. Yarın daha fazla söyleyecek. Sizinkiler görmüyor mu olup biteni? Cevat Bey içini çektikten sonra birden gülümsedi. Aç mısın? Ragıp Bey gerçekten acıkmış olduğunu fark etti. Ağabeyinin annesinin sorusunu hatırlayarak güldüğünü anladı. Açım. Önce bir yemek yiyelim sonra konuşuruz. Pilav, nohut ve tahin pekmezden oluşan yemeklerini yerken iki çocuk gibi eski arkadaşlarından, tanıdıklardan, Ragıp Bey'in konağının bahçesinden, mahalle hatıralarından, okuldan konuştular. Yemekten sonra kahvelerini içerken Cevat Bey bıyıklarını sıvazlayıp yemekten önce yarıda bıraktıkları konuşmaya sanki hiç ara vermemişler gibi devam etti. Herkes olup bitenin farkında aslında lakin karar vermekte güçlükleri var. Ben kaç defa söyledim Talat'a böyle olmaz.